Ayrım 32, Düzünden Candan Yazılar 1, 1967-1992, Can Yücel, sayfa 448. Mezar yazıtı. Beşer sade şaşar değil, şaşırır da. Lakin ben yaşlandıkça olaylar karşısında daha az şaşırır olacağımı sanırdım. Yaşamın gizlerini daha iyi kavramış, olayların iç yüzünü, insan ilişkilerinin dokusunu daha iyi bellemiş olacaktım değil mi ya? Oysa yurdumuz öyle ipe sapa gelmez bir harikalar diyarı ki, yaşım kemale erdikçe büsbütün şaşırır oldum. Deneyim meneyim sökmüyor. Öyle şeylerle karşılaşıyorsunuz ki apışıp kalıyorsunuz. Toplumsal bir apış arasında yaşar gibisiniz devamlı. Ölüm bahsini alalım mesela. Madem yaşlanmaktan, ihtiyarlamaktan dem vurduk, ne garip değil mi? Ülkemizde yaşam pahalılandıkça ölüm ucuzluyor da mezarlar pahaya biniyor nedense. Şöyle tabutlu mabutlu ağzı burnu yerinde bir toprağa verme işlemi 10.000 liraya patlıyor en az. Belediyeye emanet bir fıkara cenazesi bile kefeni mefeni derken 3.000 kayime, ailesine ya da hayır sahiplerine, mahallesine. Öte yandan zengin takımı daha sağlığında mermer anıtlar diktiriyorlar, canları için değil, meftaları için. Allah taksiratlarını affetsin ve tuttuklarını altın etsin. Paraların başlarında paralansın. Para babalarımız evlatlarından çok sevdikleri beratlı kuçu kuçuları, pisi pisileri için kubbeli kabirler bina ettiriyorlar. Başlarına da bekçiler koyuyorlar. Aç sürüler, mezarlık köpekleri musallat olmasın diye. Bir Amerikan romanı okumuştum. The Loved One diye. Kıymatlım. Bu zengin köpek mezarlıklarını anlatıyordu. Hele bir mezar vardı anlatılan, mermer lahit merhumun sevdiği köpek bisküviti örneğine göre uyulmuşmuş. Bizimkiler de hani neredeyse tövbe tövbe, tüh tüh tüh, mevlüt okutacaklar kalpleri için. Beleşçiler için bir söz temsili vardır bilirsiniz. Bedava mezar bulsa yatar içine diye. Geçen de vapurda konuşuyorlardı, kulak misafiri oldum. Biri öbürüne, öyle canıma yetti ki bu hayat dedi. Bedava bir mezar bulsam namussuzum serilip yatacağım içine. Anlayın siz artık ne günlerde yaşıyoruz ve kimler nasıl ve ne mene yaşıyor ve ölüyor. Buna karşılık 6 kulaç, 5,5 karış Diyanet Reisliği, ölülerin yakılması işleminin dinimiz esaslarına aykırı olduğu yolunda fetva vermiş. Oysa çoktan yanmış, sayesinde bu idarenin külü savrulmuş bu halkın. Gazetelerde haberler gırla, ahali yakıt bulamadığı için mezarlıklardaki ağaçları kesiyormuş. Şu akla bakın ki ben de bu gidişle kentlerimizde yeşil alan kalmıyor, hiç değilse mezarlıklardaki ağaçlar bitti diye bir şey olduğunu millete hatırlatacak deyip avunuyordum. En azından dünyanın tek selvi ormanı Karacaahmet ayakta kalır diye umuyordum. Eh canlı canlı bebeleri donup öleceğine hayaletler gölgesiz kalsın bir. Pravda bir yazı yayımlamış. Türkiye Amerikan üsleriyle filan husumet politikasına yönelirse nükleer bir mezarlık haline gelir mealinde. Bregafiller bizde öyle mezarlığın nükleerinden mükleerinden korkacak göz mü kaldı? Sizin yardımınıza ola ihtiyacımız yok. IMF az daha yardım etti mi bizim işimiz tamam. Türkiye bir ölü toprağı olup çıkacak zaten. Ört ki ölem. Köylünün sürüsüne hastalık girmiş, ölüp duruyorlar hayvancıklar. İmama gidip akıl danışacak olmuş. İmam imansızlığın sonu budur demiş. Ne namaz kıldığın var ne oruç tuttuğun. Tanrı sana baba hayrına yardım edecek değil ha. Köylü başlamış namaza oruca, başını secdeden kaldırmıyor. Ama koyunlarla keçiler de ölüşüyor öbür yanda. Dayanıyor bizimki namaza oruca. Bir de bakmış kala kala bir sıska keçi var elinde. Sağmış sağabildiği kadar onu. Bir bakraç yoğurt yapmış bekliyor tutsun diye. Dalgın öyle canı burnundan çıkıyor. Büzülmüş köşeye oturuyor. Bir de bakmış keçi bakracın oraya yanaşmış. Sezdirmeden yarı tutmuş yoğurdu hapur hapur götürüyor. Olan keçi demiş köylü bezgin bezgin. Bir rekat namaz da senin için kılarım alimallah. Sen de boylarsın tahtalı köyü. Biz de dostlar odunsuz ama tahtalı bir Türkiye'de yaşadığımıza göre encamımız belli. Ardımız tahta kale, önümüz tahtalı köy. 22 Mart 1980. Havada bahar, cebimde Nazım'ın kitabı var. Sabah saat 8.30'a doğru kalktım. Hanımın işi vardı, bir arkadaşına uğrayacaktı, sonra buluşacaktık aşağıda. Baktım demlik hala sıcak, bir bardak çay koydum kendime, geçtim koltuğa oturdum. Yudumluyordum keyifle çayı. Aa, bir de baktım balkonun kapısı açık. Üşümüyorum da. Dışarıdan tatlı bir serinlik geliyor öyle. Ve hanidir unuttuğum bir koku. Bahar kokusu, taze çayır kokusu, kuş cıvıltıları. Sağ baştaki fıstık ağaçları pırıl pırıl ışıkta. Orada oturan deli kardeşler de fırlamışlardır dışarı. Bakmazlar tohuma kaçtıkları da. Başlamışlardır koşmacaya diye düşündüm. Ama aşağımıza düşen ilkokuldan hiç ses yok. Bugün cumartesi de ondan elbet. Bir gürültüdür giderdi yoksa. Giyindim bir lokma bir şey yiyip çıktım dışarı. O yoldan gitmeyeyim dedim, keyfimi bozmayayım. Şu uzun kış süresince yakıtsız kalan millet yol boyunda ne kadar çalı ağaç varsa biçti hep. Bülbül meşheriydi kuşducuk. Vurdum sokaktan aşağı. Kısa bir düzlükten sonra merdiven de inilir oradan. Papatyalar açmış, çapa sesleri geliyor yan bahçelerden. Yolun alt başında bir hanım sümbül dikiyor. Yanı başında bir köpekle bir kedi uzanmışlar yere güneşleniyorlar. Köşedeki bakkala uğradım. Bahar geldi dedim içeri girerken. Geldi, geldi dedi bakkal. Aldığım gazetelere göz atmadan hiç iskeleye doğru yürüdüm. Deniz birden ısındığı için herhal bir buğuyla örtülüydü. Bildik pastaneye uğradım, bir çay söyledim. Birkaç genç vardı müşteri, güle oynaya kahvaltı ediyorlardı. Merhabalaştık. Pastacı kurtulduk gayrı bey dedi. Ne belalı kıştı be. Nar gibi kızarmış boğaçalar, bir tane istedim. Derken bir araba durdu, çocuğuyla bir hanım indi. Ayağında külot pantol, mahmuzlu çizmeleri var. At kuyruklu, ufarak ama azametli bir hatun. Çikolata istedi bir kutu. Paketi beğenmedi, yeniden bağlattı, parayı verdi çıktı. Delikanlılardan biri avrata bak dedi. Yata bineceğine ata biniyor. Sonra bizim hanım geldi beklediğim saatte. O arada hamama girip yıkanmayı da becermiş nasılsa. Yanakları al al. Demin gelen hanımefendiyi anlattım. Tanımadın mı dedi. Falanca hanımı. Hadi canım Kanlıca'da midye toplarken kavga etmiştin ya. Bildim, bildim cadalozu. Yıllar önce Körfez'de botla midye toplarken rıhtımımızı tahrip ediyorsun, yasak diye cart curt etmişti de ben, hanım burası deniz, senin meyve bahçen değil diye ağzının payını vermiştim. O da üstüme kurt köpeklerini salmıştı. Helal olsun, ilk yazın bu ilk gününde eski defterleri karıştıracak değilim ya. Bindik bir dolmuşa, muavin bozuk para diye diretti. Geçkince bir müşteri yok be oğlum dedi. Her şey bozuk gidiyor. Bir de bozuk para yok ortada üstelik. Herkesler güldü. İtiş kakış bindik vapura. Ama her zamanki gibi kıyasıya değil çocukçasına. Vapurun kıçı doldu. Açıkta duruyor herkes. Biletçi de lüks ayağına maraza çıkarmayacak bu sefer anlaşılan. 3,5-4 yaşlarında şipşirin bir velet var yanımızda anasıyla. Bizim hanımla kaynaştı hemen. Benim bir kardeşim oldu dedi. Ne zaman dedi bizim hanım, adı ne? Velet 2 ay önce geldi dedi. Ama beni dinlemediler. Hamit koydular adını. Ben iguana koymak istediydim. O da neymiş dedi hanım. Kertenkele dedi oğlan. Burgaz Adası'ndaki hayvanat bahçesinde gördüm. Öyle güzeldi ki yemyeşil. Hem iguana ne güzel ad değil mi? İguana, iguana. O gün akşama dek pek memnundum hayatımdan. Hep böyle gitmeyecek bu elbet. Bahar geldi diye her şey düzelmeyecek ya birden. Asıl bahar, sürgit bahar dövüşe dövüşe gelecek. Biz getireceğiz onu. O gün akşama dek Nedim'in sen seyri sadabadı bir kere id olsun da gör. Sen sadabat seyrini bir kere bayram olsun da gör dizesine. Sen bu halkı bir kere devrim olsun da gör diye nazire okudum içimden. 27 Mart 1980. İyi haber alan bir yaratıkla mülakat. Kediyi çatlatan meraktır der İngilizler. Kara kara düşünüyordum ben de bu cumhurbaşkanlığı seçiminin sonu nereye varacak diye. Gözüm bizim Tekir'in hüdda gibi karnına ilişti. Ulan can dedim kendi kendime. Bakma sen bunun duvarın üstünde memelerini güneşe vermiş. Dünyadan habersiz yatışına. Numara yapıyordur hınzır. Bir bildiği vardır muhakkak. Görmüyor musun neye dönmüş karnı? Çatladı çatlayacak meraktan. Şunu bir sıkıştırayım dedim, usulca yanaştım yanına. Sayın Tekir diye seslendim, oralı olmadı. Başını okşadım, gözlerini araladı, mırmır etti. Sonra yine daldı gaflete. Olanca resmiyet ve nezaketimle üsteledim. Sayın Tekir dedim, cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında sizinle bir mülakat yapmaya geldim. Kafir yine duymamazlıktan geldi. O Orostopol'sa biz de kaçın kurrasıyız değil mi? Bırakır mıyım hiç peşini? Mutfakta akşamdan kalmış biraz hamsi buğulama vardı. Onu mu getirsem versem diye düşündüm. Caydım sonra rüşvet sayar diye korktum. Ciğer olsa hadi neyse. Bu iyi haber alan yaratıklar bu muamelelerde çok hassastırlar. Derken eski bir gazeteci kolpasını deneyim dedim. Soruları üst üste dayarsan ekabirlerde, içgüdüsel bir geri tepkileşim yaratırsan, ağızlarını oynatmasalar da ayaklarını oynatırlar. Başladım soru yağmuruna. Sayın Teker, Cumhurbaşkanlığı kontenjan senatörü Adnan Başar Kafaoğlu, Cumhuriyet'e yolladığı yalanlamada şöyle demiş. Var olan fikirlerdir, metin yok. Taraftar bulursa metin haline getirip parlamentodaki arkadaşlara imzalatacağız. Miyav dedi bizimki, ben de açıklama istiyor sandım, ekledim. Efendim dedim, yurt dışında bulunduğu sırada arkadaşı Coşkun Kırca ile 1961 anayasasını değiştirmek için çalışmalar yaptığı bildirildi de kendisi. Siz ne dersiniz bu işe? Çıt çıkmıyor Hinoğlu Hin'den. Ben de ikinci soruyu endaat ettim. Ordu Demirel'e 32 sayfalık bir muhtıra vermiş. Yani Cumhurbaşkanı'na anayasayı referandum yetkisiyle değiştirme imkanının verilmesi isteniyormuş. Tek maddelik bir kanunla verilebilirmiş yetki. Cumhurbaşkanı da lüzum gördüğü zamanlarda bu yetkisini kullanarak anayasanın değiştirilmesini yararlı gördüğü bölüm ya da maddelerini halk oyuna sunabilecek. Sizin fikriniz ne bu hususta? Tekir'de yine no comment. Durur muyum? Abandım ben de. Efendim, tercümanda da o Nazlı Sermaye'nin sözcüsü Nazlı Ilacak ikidir bu konuya değiniyor. Son yazısını şöyle bitiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın fevkalade sınırlı yetkilerle donattığı Cumhurbaşkanı, kuvvetli bir şahsiyet de olsa siyasi rejime işlerlik kazandıramayacak ve parlamento üzerinde hakimiyet kuramayacaktır. Anayasanın verdiği yetkileri şahsiyetlerle telafiye çalışmak boş bir çabadan başka bir şey değildir, diyor. Sayın Tekir, siz de aynı görüşte misiniz? Tekir yine suspus. Bu sefer Demirel'in bir sözünü deneyim dedim. Efendim, Başbakanımız Demirel Milliyet Gazetesi'ne verdiği bir demeçte şöyle dedi. 2 gün önce, bu anayasayla Türkiye idare edilemez diyen benim. Bunu 1969'da söyledim. Aradan 11 yıl geçti. Anayasalar kitabı semavi değildir dedim. İhtiyaç olursa anayasalarda değişiklik şarttır. Nitekim Amerikan anayasasındaki birçok maddede değişiklik yapılmıştır. Ve Fransa bunalıma girmiş ve çıkmış, anayasayı yeniden yapmıştır. Sayın Tekir, Sayın Demirel'in bu sözüne ekleyeceğiniz bir şey var mı acaba? Bunun üzerine şimdiye dek ağzını bıçak açmayan Tekir dile geldi. Miyavlamadan çok vahvahlama yandıran bir sesle çok rica ederim dedi. Demir pençenizi çekin üstümden, beni bu işe karıştırmayın. Şu halimi görüyorsunuz zaten, karnım burnumda. Hem efendim onların martları başka, bizim mart başka. 28 Mart 1980. Geri alınmaz olan verilmiş haklar. 27 Mayıs dönemi 1950-1958 arasında egemenliğini yitirdiği kafasına dank eden bürokrasinin toprak, ticaret ve sanayi burjuvazisiyle hesaplaşması dönemiydi. Köylüklerin piyasa ekonomisine açılması politikasının finans kapitalin görüşünce artık düşük karşılık getiren bir doyum noktasına ulaşmasına karşın DP'nin bu doğrultuda diretmesi dış desteğin çekilmesi sonucunu yaratmış ve IMF reçeteleriyle bunaltılan Menderes büyük kitleler nezdindeki eski sevecenliğini elinden kaçırmaya yüz tutmuştu. Fırsat bu fırsattı. Cumhuriyet bürokrasisi darbeyi vurup sultasını yeniden kurmalı, burjuvaziyi tektir ve biraz da kötekle yeniden pederane kanadı altına almalı, böylece ona yerini ve haddini bildirmeliydi. Bunun için de burjuvazinin üzerine çöreklendiği yasama ve yürütme güçlerini dizginleyebilecek bir denetim mekanizması kurulmalıydı. 1961 Anayasası bürokrasinin üstünlüğünü ve artık değer üzerinden almaya alıştığı aslan payını güvence altına sokacak bir belge olarak işte bu anlayış içinde kotarıldı. Tarihsel kökeni ise Cumhuriyet'in temelinde yatan bürokrasi-burjuvazi ittifakında baş gösteren çatlaktı. Bu çatlak 61 Anayasası'na o zamana dek akıldan hayalden geçirilmeyen bir takım siyasal ve ekonomik hak ve özgürlüklerin de oluşmasına yol açtı. Üstelik burjuvazinin kazanmış olduğu kitle desteğini dengeleyebilecek bir kerim devlet imgesinin halk katlarında yaratılması da söz konusuydu. Ama bu imgenin yaşama konulması, anayasaya giren ilkelerin yasallaştırılması, yasalaştırılanların da uygulanması ayrı bir takvim konusuydu. Çıkmaz ayın çarşambasına da kalabilirdi. Yeter ki bürokrasi o gün için egemenliğini yeniden ispatlasın. Yoksa emekçi yığınlarını yanına alıp burjuvaziye karşı gelmek gündeminde bile değildi. O işe niyetli olsaydı Kurtuluş Savaşı sırasında ya da sonrasında yapardı zaten. Bütün istediği ayrıcalıklarını yitirmemesine el verecek dengeli bir rejimdi. karma bir ekonomi, devlet ve özel kesim ile karma bir siyasi, bürokrasi, burjuvazi, sözünü ettiğim çatlağın ne derece tehlikeli olduğunu da hemen ayan beyan olmuştu zaten. Tipin birden gelişivermesi bile yeterince gürültülü bir çandı değil mi? 12 Mart'a kadarki dönem bu çatlağın alelacele onarılmasıyla geçirildi. Sol ortanın soluyla denet altına alınmak istendi. Bürokrasiye de lisan-ı hal ile anlatıldı ki, dışa bağımlı kapitalistleşme sürecinden dönülmemek koşuluyla kendisine belirli çıkarlar ve fahri, yani kuru Türk değil, bile olsa bir üstünlük tanınacaktır. 12 Mart bu çatlak sıvama işleminin anayasa değişiklikleriyle tam resmiyete bindirilmesi atılımıydı. İlk anda sanayi burjuvazisinin üstünlüğünü öbür burjuva kesimlerine karşı sağlayacak bir reformlar girişimine başlanıldıysa da parti bünyeleriyle parlamento yapısının buna elverişli olmadığı anlaşılarak birinci erim hükümetinin gümlemesiyle ağır toplar sola ve özgürlüklere endat edildi. Ecevit'in umut dönemi ise Ecevit'ten başka partisi içinde kimsenin inanmadığı bir sosyal demokrat aranamesiydi. O da çabuk geçti gitti. Kıbrıs, petrol, baskı, ambargo, ekonomik bunalım, olan özgürlükleri de süpürüp gitti. Diyeceğim 27 Mayıs çatlağının geniş yığınlara bağışladığı özgürlükler, bir yandan ana ittifakın kökü derinlere inen ve gerektiğinde havuç yerine sopa göstermedeki yetkinliği, bir yandan da geniş yığınların siyasal bilinçlenmesini önleyen nesnel ve özel koşullar dolayısıyla onlara sahip çıkamamaları yüzünden birer ikişer peştemallanırken işçi sınıfına tanınmış haklara şimdiye dek pek el sürülemiyordu. Nedeni de işçi sınıfının bu hakların kendine yararını çıplak gözlerle görüp onlara sahip çıkmasıydı. Şu anda sanırım siyasal yaşamımızdaki en önemli gelişim, egemenlerin işçi sınıfına zorla ve kerhen verdikleri haklara kastetmede gösterdikleri kararlılık. Bunda dışta ve içte karşılaştıkları zorların ve zorlamaların olduğu kadar kendilerini böyle bir meydan savaşı vermeyi göze alacak kertede güçlü ve birlik görmelerinin dahli var. Bu yanlış hesabın yanlışlığı arada kazanacakları başarılarla yakın gelecekte örtülebilirse de uzun erimde bu ateş dansının hangi yangını kundaklayacağı ve hangi konakları yakacağı belli olmaz. Ateşi bırakalım da sudan örnek verelim. Son sağanaklarda Seyhan Barajı patlama tehlikesiyle karşılaştığında sular nehir yatağına verildi ve bir kısmı da buldozerle setler yıkılıp Adana içine salındı. Böylece Çukurova bölgesi yıkımdan kurtarıldı. Doğa güçleriyle uğraşmada bu zekaveti gösteren yöneticilerimizin sınıflaşan iş gücüyle cebelleşmede de aynı doğru ölçülerle hareket edip bu tufan peygamberliğinden vazgeçeceklerini ummak istiyoruz. 5 Nisan 1980. Dehşetli bir yazı üzerine. Ünlü televizyonist, jurnalist ve Kemal tarihist İsmail Cem, geçen de Hürriyet'te çıkan Dehşetin Neresindeyiz başlıklı bir yazısında yurdumuzdaki dehşet olgusunu dehşetengiz bir biçimde inceliyor. Açık fikirli, liberal görüşlü, giderek ilerici diye anılan aydınlarımızın nasıl kaypak ve iki cami arasında beynamaz bir ruh ve kafa yapısında olduklarını ve yeni ile eski dünyalar arasında bir seçim yapmak zorunda kaldıklarında nasıl dehşete kapıldıklarını belirlemeye yarar düşüncesiyle bu yazıyı ele almak istiyoruz. Yalnız daha önce terim, daha doğrusu terminoloji üzerinde anlaşmamız gerekli. Sayın Cem korkarım terör ile terörizmi, yani dehşetle tetişi birbirine karıştırıyor. Terör ruhu birdenbire kaplayan büyük korku, yılgı, dehşet, olağanüstü şeyler karşısında şaşma anlamlarına geliyor. Bir de bir parti veya hizibin iktidarda kalabilmek için sistemli olarak zora başvurması sonucu yaratılan aşırı korku hali demek. Örneğin Fransız devriminin 1793-1794 yıllarında oluşan terör rejimi ya da devrimci terör gibi olguları anlatmak için kullanıyoruz bu terimi. Terörizm, dehşetçilik ise çok daha özgül bir olgu. Siyasal davasını kabul ettirmek için karşı tarafa korku salacak suikast ve baltalama hareketleri gibi davranışlarda bulunma demeye geliyor. Sayın Cem 1975 sonrasında tırmanışa geçen olguyu kastettiğine göre dehşet değil tethiş sözcüğünü kullanmalıydı. Nitekim dehşet yurdumuzda kalu beladan beri sürüp giden bir olgu olmasına karşılık tethiş ona kıyasla çok daha yeni, bir bakıma nev icat bir olgu. Üstelik dünya tetiş tarihinde tetişin devlet dehşetine karşı kullanıldığı da çok görülmüştür. Bu biraz uzun kaçan girizgâhtan sonra geçelim asıl yazıya. Sayın Cem dehşet olayı son derece karmaşık bir bütündür. Eğitim sisteminden ekonomik yapıya, toplumsal sorunlardan tarihsel kalıtıma, yönetimlerin becerisi ve yapısına kadar çok sayıda nedeni vardır. Bu nedenler elverişli bir ortam oluşturduğunda kanlı sonuçlarını yaratmakta gecikmemiştir yargısına vardıktan sonra şu sonuca yöneliyor. Dehşet olayıyla iç içe yaşanan son 5 yılın öğrettiği, sonucu değiştirecek bir mücadelenin ancak toplum yaşamının bütün kesitlerini içeren bir anlayışla mümkün olabileceğidir. Bu ise ceza yasasını değiştirmek ve polisin etkinliğini arttırmaktan çok daha zahmetli, kapsamlı, uzun vadeli çalışmaların ürünü olabilir. Sayın Cem söz konusu nedenlerin karmaşıklığına ve derinliğine değiniyor ama bunların neler olduğunu nedense kurcalamıyor. Tetiş olgusunu tarihselliği içinde incelemeye boş veriyor. Dehşet olayının kaynaklandığı kimi neden Türkiye'nin ekonomik gerçeklerinde daha uzun süre var olacağı benzemektedir demekle yetindikten sonra, toplum bütün öteki etkenler karşısında ekonomide olduğu ölçüde çaresiz değildir yargısına dayanarak düşündüğü önlemleri tarihsellikleri içinde yeterli bir çözümlemeye bağlamadığı için önerileri de kimi Türkiye koşullarına denk düşmeyen örneksemelere dayandığından, kimi de sorun temeline inmeyen üst yapı uzantılarıyla sınırlandığından attığı bütün antiterörist kurşunlar hep ıska ve karavana. Sorunun can alıcı noktası bizde devletin oldum bittim dehşet geleneğine sadakatidir. Bu yüzden de toplumsal çalkantılar, sınıf dengesi değişmeleri devlet yapısına zamanında yansımamaktadır. İstediği kadar demokrasiye bağlılık yeminleri etsinler. İktidarlar hak ve özgürlükler kaftanını değişen, büyüyen toplumun vücuduna göre değil, kendi dar ve sınıfsal çıkar ölçülerine göre biçmekteler. Anayasanın da ikide bir değiştirilmesi ve boyuna değiştirilmek istenmesi, yamalı bir bohça gözüyle görülmesi de bu yüzden toplumun ileriye, çağdaşlığa doğru gidiş eğilimine karşın resmi arabalar hep geri viteste. Adeta tarihsel zamanla devlet zamanı arasında saat farkı değil, asır farkı var. Tetiş işte bu boşluğa doluşmuştur. Tarihsel zaman hızlandıkça da bu olgunun tırmanma hızı artmaktadır. O kadar ki toplumumuzun en geri kanatları devlet adına çırpındıklarını söyleyerek tetiş odakları oluşturabilmektedirler. Şimdi bu durum karşısında Sayın Cem'in yaptığı gibi federal Almanya'dan, İtalya'dan örnek getirerek ve o ülkelerdeki tetiş hareketlerinin gayri sınıfsallığına parmak dolayarak Türkiye'de de farklı sınıfsal güçlerin tetişe karşı ortak tavır almasını salık verebilir misiniz? Sözü geçen ülkelerde tetiş demokrasinin devrim takvimini altüst ettiği görüşünden köklenmekte ve bir çaresizliği, umutsuzluğu temsil etmektedir. Onun içindir ki komünist ve sosyalist partiler bile bu mevmidane ve tecritli çıkışlara karşı cephe almaktalar, elde etmiş oldukları hakları bir çıngar ortamı içinde yitirme tehlikesini görerek burjuva partileriyle işbirliği etmediler. Türkiye'de ise tetiş yani toplumsal oluşumların iktidar katında sözünü duyurma ve geçirme hakkından yoksun tutuluşundan ileri geliyor. Yurdumuzda gerçek demokrasi, hadi onu geçtik, İtalya'daki kadarı bile kurulsun, bakın o zaman bu tetiş salgını ortalığı kasıp kavuracak mı hala? Tek tük çıkışlar olsa bile o zaman onlara karşı İsmail Cem'in övdüğü üzere toplumun bütün demokratik kuruluşları ortak cephe alırlar. Hem de seve seve. İsmail Cem'e diyeceğimiz bu kadar. Fazla endişeleniyorsa ama kendi bilir. Sultan Cem gibi o da Frank ellere sefer etsin bu ara. Oradaki demokratik parti ve kuruluşlarla terörizme karşı farklı sınıfsal güçlerin ortaklığına katılmak için. 6 Nisan 1980 32. ayrımın sonu. Sayfa 462.